Ayrım 15, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 138. Kulübenin ortasındaki küçük ateşe yakın oturdular, zira gece hava oldukça soğuktu. Antilopun eti ve kızgın kömür üzerinde kebap yaptıkları, böbrekleri, karaciğeri ve yağıyla bir ziyafet çıktılar. Bakkatın çenesi etin yağına bulanmıştı. Jim iyice doymuş bir halde arkasına yaslanıp içini çekti ve Louise ona bir fincan kahve doldurdu. Jim başını sallayarak teşekkür etti. ''Sen içmiyor musun?'' Louisa başını iki yana salladı. ''Sevmiyorum.'' Bu doğru değildi. Huis Brabant'ta yaşarken severek içerdi. Ama çok pahalı ve ender bir içecek olduğunu biliyordu. Jim'in kahve çekirdeklerinin durduğu küçük torbayı gözü gibi sakladığını fark etmişti. İçindekiler uzun süre idare etmezdi. Kurtarıcısı ve koruyucusu olarak ona duyduğu minnet öylesine fazlaydı ki, ona bunca zevk veren bir maddeden onu mahrum etmek istemiyordu. Tadı çok sert ve acı diye açıkladı. Ateşin diğer tarafındaki yerine dönüp oturdu ve konuşan üç erkeğin alevlerin aydınlığında parlayan yüzünü izlemeye koyuldu. Konuştukları dili bilmediği için söylediklerini anlayamıyordu ama sesleri melodik ve rahatlatıcıydı. Karnı iyice doymuştu ve Amsterdam'dan ayrıldığı günden beri kendisini böyle memnun ve güvende hissetmemişti. Göz kapakları ağırlaşmaya başladı. ''Mesajını baban Klebe'ye ilettim.'' dedi bakkat Jim'e. Bu konudan ilk bahsedişleriydi. Ciddi meseleleri konuşmak için doğru anı beklemek gerekirdi. ''Ne dedi?'' diye sordu Jim merakla. ''Seni o ve annen adına selamlamamı istedi. Kalplerinde asla doldurulamayacak bir boşluk yaratacak olmasına rağmen Highville'da geri dönmemeni söyledi. Kaledeki şişman askerin su kıyısındaki çamura gömülmüş bir timsahın sabrıyla dönüşünü bekleyeceğini belirtti.'' Jim üzgünce başını salladı. Karşılaşacağı sorunları kızı kurtarmaya karar verdiği andan beri biliyordu. Yine de babasının bunu doğrulaması seçtiği sürgün hayatının ağırlığını bir kat daha arttırmıştı. Artık kimsesi yoktu. Louise alevlerin aydınlığında Jim'in yüz ifadesini gördü ve kederinin sebebinin kendisi olduğunu hemen anladı. Suçluluk hissi bir hançer gibi bağrına saplanırken başını eğip ateşe baktı. ''Başka ne dedi?'' diye sordu Jim yumuşak sesle. Dedi ki gitmeden önce seni son bir kez göremezse biricik oğlunun kaybının verdiği acı dayanamayacağı kadar fazla olacakmış. Jim konuşmak için ağzını açtı ama hiçbir şey söylemeden tekrar kapadı. Bakkat sözüne devam etti. Kuzeye yönelip soyguncular yolundan gitmeye niyetlendiğini biliyor. Yanına aldığın bu yetersiz erzakla fazla dayanamayacağını düşünüyor. Daha fazlasını getirme niyetinde. Getireceklerinin sana mirası olacağını söylüyor. ''Bu nasıl mümkün olacak? Ona gidemem, o da bana gelemez. Risk çok büyük.'' Amcan Bombu'yla Mansur'u kum dolu çuvallar ve taş dolu sandıklarla yüklü iki arabayla batı sahil yoluna gönderdi. Bu Kayser'in dikkatini o yöne çekecek ve baban da belirlenen buluşma noktasına gelebilecek. Yanında sana vereceği veda hediyeleriyle yüklü arabalar olacak. ''Nerede buluşacağız?'' diye sordu Jim. Babasını tekrar göreceği için büyük bir rahatlama ve heyecan duyuyordu. Onu bir daha asla göremeyeceğini sanıyordu. ''Buraya Majuba'ya gelemez. Dağ yolu arabaların geçmesi için fazla dik ve tehlikeli.'' ''Hayır, buraya gelmeyecek.'' ''Öyleyse neresi?'' ''İki yıl önce koloni sınırlarına dek uzanan bir yolculuk yapmıştık, hatırlıyor musun?'' Jim başını salladı. ''Gizli Gariep nehri geçidini kullanıp dağların arasından geçmiştik.'' ''Hatırlıyorum. O yolculuk Jim'in hayatının macerası olmuştu. Klebe arabaları o geçitten geçirecek ve seninle bilinmeyen toprakların başlangıcında bir Habeş maymununun kafasına benzeyen kopyenin yanında buluşacak.'' ''Evet, yaşlı erkek karacıyı avlayıp öldürdüğümüz yer. Koloniye dönmeden önce son durağımız orasıydı.'' Geri döndükleri için yaşadığı düş kırıklığını tüm canlılığıyla hatırlıyordu. ''Ufka, sonra diğerine, en sonuncuya varana dek ilerlemek istemiştim.'' Bakkat güldü. ''Çok sabırsız bir çocuktun. Hala da öylesin. Baban seninle Habeş maymunu başı tepesinde buluşacak. Orayı bensiz bulabilecek misin Somoya?'' diye hafifçe alay etti onunla. Ama Jim bu kez gülmedi. ''Baban Kayser'ın Bombu ve Mansur'un peşine düştüğünden emin olmadan ve ben mesajını ona iletmeden Highfield'dan ayrılmayacak.'' Babama onunla orada buluşacağımı söyle. Bakkat ayağa kalkıp sadağıyla yayını aldı. Henüz gidemezsin dedi Jim ona. Hava çok karanlık. Üstelik Highville'dan ayrıldıktan sonra hiç dinlenmedin. Yıldızlar bana rehberlik eder. Bakkat kulübenin kapısına yürüdü. Ve klebe bir an önce geri dönmemi istedi. Habeş maymunu kafasında buluşuruz. Kapıdan çıktı, sonra dönüp Jim'e gülümsedi. O güne dek barış ve huzur sizinle olsun Somoya. Valenga'yı yanından hiç ayırma. Çok genç olmasına rağmen tıpkı annen gibi iyi bir kadın olacağı şimdiden belli. Sonra karanlığa karışıp gözden kayboldu. Bakkat karanlıkta diğer gece yaratıkları gibi hızla ilerleyebilirdi. Ama Majuba'dan ayrıldığında vakit oldukça geçti. Geride bıraktıkları antilop cesedinin başına vardığında şafağın aydınlığı kuvvetlenmişti bile. Ölü hayvanın yanına çömeldi ve önceki gün cesedi nelerin ve kimlerin ziyaret etmiş olabileceğine dair ipuçları aradı. Akbabalar sırtlarını kamburlaştırıp civardaki sarp kayalara ve tepelere tünemişti. Leşin etrafında tüyleri, yakındaki kayaların üzerinde beyaz dışkılarının bıraktığı yol yol izler vardı. Toprağın üzeri pençelerinin bıraktığı izlerle doluydu. Ama Bakkat'ın keskin gözleri aralarından birkaç çakal ve küçük vahşi kedilerin bıraktığı izleri seçebildi. Sırtlan izi yoktu ama bu pek de şaşırtıcı sayılmazdı. Zira dağlar çok yüksek, havada bu mevsimde onlar için fazla soğuktu. Üzerindeki tüm et parçacıkları tırtıklanmış olmasına rağmen hayvanın iskeletine dokunulmamıştı. Sırtlanlar kemikleri çiğneyip un ufak ederdi. Leşin yanına bir insan geldiyse de ardında iz bırakmamıştı. Bakkat takip edilmediğinden emindi. Ardında bıraktığı izleri pek az kişi çözebilirdi. Bunları düşünürken gözleri hayvanın kaburgalarına takıldı. Bembeyaz kemikler pürüzsüzdü. Sonra bir şey fark etti ve kendine güveni sarsılırken hafifçe ıslık çaldı. Parmaklarını her bir kaburga kemiğinin üzerinde ayrı ayrı gezdirdi. Üzerlerindeki izler öylesine belirsizdi ki doğal olabilirler veya bir hayvanın diş izleri olabilirlerdi. Ama Bakkat öyle olmayabileceğini biliyordu. Midesinde bir şüphe düğümü oluştu. İzler fazla düzgündü. Bir dişin değil, bir aletin eseriydiler. Biri keskin bir aletle kemiğin üzerindeki eti sıyırmıştı. Bir insansa ardında ayak izi bırakmış olmalı diye düşündü ve leşin etrafına çabucak göz gezdirdi. Hiçbir şey yoktu. Tekrar iskelete döndü ve dikkatle inceledi. Belki gelen yalın ayaktı. Ama hotantolar sandalet giyerlerdi ve o mevsimde dağlarda ne işleri vardı? Sürüleriyle birlikte düzlüklerdeydiler muhakkak. Belki de her şeye rağmen takip edilmişimdir diye düşündü. Ama sadece çok usta bir iz sürücü beni takip edebilir. Yoksa bir san mı, kabilemden biri mi? Üzerinde kafa yordukça endişesi arttı. Highville'da doğru yoluma devam mı etmeliyim yoksa Somoya'yı uyarmak için geri mi dönmeliyim? Bir süre tereddüt ettikten sonra kararını verdi. Aynı anda iki yöne gidemem, yoluma devam etmeliyim. Görevim bu. Klebe'ye haberi iletmeliyim. Sabahın aydınlığında daha süratli ilerleyebilirdi. Keskin gözleri koşarken hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Ne kadar hafif olursa olsun her sesi veya kokuyu da fark ederdi. Yaşlı bir ağacın yanından geçerken burun delikleri bir dışkı kokusuyla titreşti. Kokunun kaynağını bulabilmek için yönünü değiştirdi ve birkaç adım sonra buldu. Görür görmez de çok yakın bir zamanda kan ve et yemiş bir et obura ait olduğunu anladı. Yumuşaktı ve rengi siyahtı. Tam içinden bir çakala ait olup olmadığını geçiriyordu ki olmadığını gördü. Bir insana ait olmalıydı. Çünkü kendini temizlemekte kullandığı yapraklar dışkının hemen yakınında duruyordu. El yıkama çalısının yapraklarını sadece sanlar bu amaç için kullanırdı. Yapraklar dolgun ve yumuşaktı. Eller arasında sürtüldüğünde ise kokulu bir sıvı salıyordu. Bakkat antilopun etini sıyıran, sonra dışkısını buraya, Majuba'dan dağlara giden yolun yakınına boşaltan adamın bir san olduğunu anlamıştı. Bir san ve usta bir avcı olup kolonide yaşayan ondan başka kim vardı? Kabilesinin insanları çöllerde ve vahşi topraklarda yaşardı. Sonra içgüdüleri ona cevabı verdi. Ziya diye fısıldadı. Düşmanım Ziya beni izlemiş ve sırlarımı öğrenmiş. Şimdi de kaledeki efendisine koşuyor. Çok yakında atlılar Somoya ile Velanga'yı yakalamak için Majuba'ya doğru yola çıkar. Yine aynı ikileme düşmüştü. Geri dönüp Somoya'yı mı uyarsam yoksa Highville'da yoluma devam mı etsem? Ziya ne kadar önümde? Sonra yine aynı karara vardı. Somoya Majuba'dan ayrılmış olacak. Keyser ve birlikleri Somoya'dan daha yavaş hareket edecektir. Eğer rüzgarı içersem Keyser onlara yetişemeden hem Klebe'yi hem Somoya'yı uyarabilirim. Daha önce nadiren yaptığı gibi aç bir aslan tarafından kovalanıyormuşçasına koşmaya başladı. Ziya gecenin ilerleyen saatlerinde koloniye vardı. Karenin kapıları kapalıydı ve şafak vaktine kadar da açılmayacaktı. Ama Ziya, efendisi Gwen Yama'nın o günlerde karenin taş duvarları içindeki konutunda nadiren kaldığını biliyordu. Kasabada taze ve karşı konulmaz birine ziyaretler yapıyordu. Vok'un Amsterdam'daki merkezinde çıkarılan karara göre koloni sakinlerinin, özellikle de şirket çalışanlarının ülkenin yerlileriyle ilişkide bulunması yasaktı. Zeventiye'nin diğer pek çok kararı gibi bu da sadece kağıt üzerinde kalmıştı. Şirket bahçelerinin uzak köşesinde Albay Kaiser'ın küçük gizli bir kulübesi vardı. Toprak bir yol üzerindeki kulübe çiçeklerle kaplı yüksek bir çitin ardında gizliydi. Ziya kale kapısındaki nöbetçilerle tartışarak vakit kaybetmeyecek kadar kurnazdı. Doğruca albayın aşk yuvasına gitti ve çitin kapısından içeri süzüldü. Kulübenin gerisindeki mutfakta ışık vardı. Ziya o tarafa gidip pencereyi tıklattı. Işığın önünden bir gölge geçti ve tanıdık bir kadın sesi duyuldu. ''Kim var orada?'' Sesi sert ve huzursuzdu. ''Şala, benim, Ziya'' diye cevap verdi Otanto dilinde ve kapının kilidinin açıldığını duydu. Kadın kapıyı aralayıp başını dışarı uzattı. Boyu Ziya'nınkinden birazcık daha uzundu ve bir çocuk gibi görünüyordu. Ama değildi. ''Gwenyama burada mı?'' diye sordu Ziya. Kadın başını iki yana salladı. Ziya beğeniyle ona baktı. Hotantolar Sanların kuzenleriydi ve Şala da Ziya'nın güzel kadın tanımına tıpatıp uyuyordu. Teni lambanın ışığında amber gibi parlıyordu. Koyu renk gözleri çekikti. Elmacık kemikleri iri ve çıkıntılıydı. Sivri ve küçük çenesiyle yüzü ters dönmüş bir ok başı şeklindeydi. Kıvırcık gür saçlarla kaplı kafatası yüz yuvarlaktı. ''Hayır, gitti.'' dedi kadın ve kapıyı ardına kadar açıp onu içeri davet etti. Ziya tereddüt etti. Daha önceki karşılaşmalarında kadınla birlikte olmayı hayal etmişti. Efendisinin malının tadına bakma fikri de çok çekiciydi. Şala bir keresinde albayın erkeklik organından Ziya'ya bahsetmişti. ''Bir arı kuşunun gagası gibi, ince ve eğik, suyumun şöyle bir tadına bakıp büzülüyor.'' San erkekleri cinsel güçleri ve yapılarına göre oldukça iri olan erkeklik organlarıyla nam salmıştı. Bu konuda oldukça tecrübeli olan Şala, Ziya'nın kabilesinin diğer erkeklerinden de üstün olduğunu düşünüyordu. ''Nereye gitti?'' diye sordu Ziya görev duygusu ve kadına duyduğu istek arasında bocalayarak. ''Dün 10 adamıyla birlikte yola çıktı.'' Ziya'nın elini tutarak onu mutfağa çekti, kapıyı kapattı ve sürgüyü itti. ''Ne tarafa gittiler?'' diye sordu Ziya. Kadın karşısında durup soyunurken, Keyser kadını Courtney kardeşlerden satın aldığı pahalı ipeklere ve incilere boğmaya bayılıyordu. Kızıl saçlı olanı yani Bonvu'yu takip edeceklerini söyledi diyerek ipek elbiseyi yere bıraktı. Ziya nefesini sertçe içine çekti. Bu göğüslere sadece bakmak bile müthiş bir zevk veriyordu. Onları neden takip ediyormuş? Elini uzatıp dolgun göğüslerden birini tuttu ve sıktı. Kadın gülümseyerek ona sokuldu. Onları takip ederek Courtney'in oğlu Somoya'yı ve gemiden kaçırdığı mahkumu yakalayabileceğini düşünüyor diye boğuk sesle cevap verdi. Elini Ziya'nın eteğinin altına soktu. Gözleri şehvetle kısılmıştı. Küçük beyaz dişleri parlıyordu. ''Fazla zamanım yok.'' diye uyardı onu Ziya. ''O halde acele edelim.'' diyen kadın dizlerinin üzerine çöktü. ''Hangi yöne gittiler?'' İşaret tepesinden onları izledim. Batıya doğru giden sahil yoluna girdiler. Dirseklerini yere dayadı ve altın rengi olağanüstü kalçasını bir çiçek gibi açılana dek tavana doğru kaldırdı. Ziya kadının arkasına geçti ve yere dayalı dizlerini biraz daha araladı. Sonra her iki eliyle kalçasını tutarak kendine çekti. Bedenleri birleşirken kadın hafif bir çığlık attı. Sonunda tekrar çığlık attı ama bu seferki acı çekiyormuşçasına yüksekti. Sonra nefes nefese bir halde mutfağın zeminine yüzüstü yattı. Ziya ayağa kalkarak deri eteğini düzeltti. Sadağıyla yayını alarak omzuna astı. ''Ne zaman döneceksin?'' diye sordu kadın titrekçe doğrularak. ''En kısa zamanda'' diye söz veren Ziya kulübeden ayrıldı. Bakkat Highfield'ı çevreleyen tepeleri aşınca arazide alışılmadık bir hareketlilik olduğunu gördü. Her bir hizmetli eli kolu dolu halde oradan oraya koşturuyordu. Araba sürücüleri ve çobanlar arabalara koşulacak öküzleri getiriyordu. Her biri 12 hayvandan oluşan 4 takımı arabalara koşmuşlardı. Bir başka çoban grubu iri kuyruklu koyunları, yavrularıyla birlikte sütü zengin inekleri, yedek koşum öküzlerini bir araya toparlamışlar, kuzeye doğru yavaşça ilerliyorlardı. Öyle uzun bir kafileydi ki, küçük başların en ötede olanları neredeyse kendi tozlarıyla gizlenmiş birer benekten ibaretti. Somoyo ile buluşmak için Gariep nehrine doğru yola çıkmışlar bile. Bakkat memnuniyetle başını salladı ve tepeden aşağı eve doğru yürümeye başladı. Avluya girdiğinde ayrılık hazırlıklarının oldukça ileri bir safhada olduğunu gördü. Ambarın büyük kapılarının önünde duran Tom Courtney gömleğinin kollarını sıvamış, son sandıkları arabalara yüklemekte olan adamlarına emirler yağdırıyordu. "O kasada ne var?" diye sordu adamlardan birine. "Tanıdık gelmedi."
"Yüklememi hanımım istedi. İçinde ne olduğunu bilmiyorum."
Adam omuz sıktı.
"Kadın eşyalarıdır herhalde."
"İkinci arabaya yükle." Tom döndü ve avluya giren Bakkat'ı gördü. "Seni tepeyi aştığın an gördüm Bakkat. Gün geçtikçe daha da uzuyorsun." Bakkat bu sözler üzerine memnuniyetle sırıttı ve omuzlarını dikleştirip göğsünü şişirdi. Planın işe yaradı galiba Kleve. Bir beyandan ziyade soruydu. Bombo arabalarla batı sahili boyunca birkaç saat ilerlemişti ki Kaiser'lı adamları peşine düştü. Tom güldü. "Ama yanlış adamı takip ettiğini ne zaman anlar da geri döner bilemem. Mümkün olduğunca çabuk yola koyulmalıyız."
"Kötü haberlerim var Kleve."
Küçük adamın yüzündeki ifadeyi gören Tom'un gülümsemesi silindi. "Gel, baş başa konuşabileceğimiz bir yere gidelim." Bakkat'ı ambara soktu ve dağlara yaptığı yolculuğun tüm ayrıntılarını dinledi. Tahmininin doğru çıktığını, Bakkat'ın Jim'i Majuba'da bulduğunu duyunca rahat bir nefes aldı. Yani Somoya, Zama ve kız Majuba'dan ayrılmış, Habeş maymunu kafasına doğru yola koyulmuş olmalı diye devam etti Bakkat.
"Bu iyi haber," dedi Tom. "Peki o halde sen neden endişelisin?"
"Takip edilmişim," diye kabul etti küçük adam. "Biri beni Majuba'ya kadar izlemiş."
"Kimmiş?"
Tom endişesini gizleyememişti. "Bir san," dedi Bakkat. "Kabilemin ustalarından gizlediğimizi açığa çıkarabilecek biri. Highfield'dan ayrılışımı gözleyen biri."
"Kaiser'ın av köpeği," diye bağırdı Tom.
"Ziya," diye onayladı Bakkat. "Beni faka bastırdı. Şu an efendisine koşuyor olmalı. Kaiser bir gün içinde Majuba'ya doğru yola çıkacaktır."
"Somoya Ziya'nın yerini keşfettiğini biliyor mu?"
"Ziya'nın beni takip ettiğini Majuba'dan dönerken anladım. Önce seni uyarayım dedim. Şimdi geri dönüp Somoya'yı bulup onu da uyarabilir ve tehlikeli bölgeden uzaklaştırabilirim."
"Kaiser ona yetişemeden Jim'e ulaşmalısın." Tom'un samimi yüzü endişeyle çarpılmıştı.
"Somoya'nın izini sürmek için Ziya'nın önce Majuba'ya dönmesi gerek. Dağ yollarına alışık olmayan Kaiser ve adamları çok ağır ilerleyecektir," diye açıkladı Bakkat. "Güneye doğru geniş bir yay çizmek zorunda kalacak. Öte yandan ben dağlar üzerinden kuzeye ilerler, onların önüne geçebilir ve Somoya'ya onlardan önce ulaşabilirim."
"Acele et eski dost," dedi Tom. "Oğlumun canını sana emanet ediyorum."
Bakkat başını sallayarak veda etti. "Somoya ile seni maymun kafasına bekliyor olacağız." Bakkat arkasını dönmüştü ki Tom seslendi.
"Kadın?"
Küçük adamın yüzüne bakamayarak sustu.
"Hala oğlumla mı?" diye aksice sordu.
Bakkat başını salladı.
"Nasıl?"
Tom durup soruyu tekrar sormaya çalıştı.
"Yani o."
Bakkat ona merhametle gülümsedi. "Saçları gün ışığına benzediği için ona Velanga adını verdim."
"Bilmek istediğim o değildi."
"Bence Velanga daha uzun yıllar Somoya'nın yanında kalacak. Belki de hayatının geri kalanı boyunca. Bilmek istediğim bu muydu?"
"Evet Bakkat, tam olarak buydu."
Küçük adamın hızlı adımlarla avludan çıkıp dağlara doğru ilerlemesini izledi. Acaba en son ne zaman dinlenmiş veya bir şeyler yemişti? Ama o an bundan çok daha önemli meseleler söz konusuydu. Bakkat görevinin gerektirdiği süre boyunca dayanacaktı.
"Tom!"
Sera'nın seslendiğini duydu. Dönüp baktığında karısının aceleyle mutfaktan o tarafa doğru geldiğini gördü. Üzerinde pantolon, binici çizmeleri ve çenesinin altından bağladığı kırmızı bir eşarpla başına sıkıca oturttuğu geniş kenarlı asır bir şapka olduğunu görünce şaşırdı.
"Bakkat burada ne arıyordu?"
"Jim'i bulmuş."
"Ya kız?"
"Evet," isteksizce başını salladı. "O da onunlaymış."
"O halde neden yola çıkmaya hazır değiliz?" Biz mi? Biz bir yere gitmiyoruz. Ama ben bir saat içinde yola çıkmaya hazır olurum.
Sera yumruk yaptı, ellerini kalçasına koydu. Tom bu hareketin patlamak üzere olan aktif bir yanardağın ilk gümbürtüsü olduğunu biliyordu.
Thomas Courtney, dedi kadın soğukça ama gözlerinden adeta alevler fışkırıyordu. James benim oğlum, tek çocuğum. Sen ona belki de sonsuza dek hoşça kal demeye giderken burada mutfağımda oturacağıma inanabiliyor musun?
Ona sevgilerini iletirim, diye önerdi Tom. Geri döndüğümde de kızı sana tüm ayrıntılarıyla tarif ederim.
Onu ikna etmeye biraz daha uğraştı ama atının üzerinde High Wheel'dan ayrılırken Sarah da hemen yanı başındaydı. Zafer ifadesiyle gülümsememek için kendini zor tutan Sarah çenesini gururla havaya kaldırmıştı. Yan gözle kocasına baktı ve tatlı bir sesle ''Tom Courtney, somurttuğun zamanlar dışında gördüğüm en yakışıklı adam hala sensin.'' dedi.
''Somurtmuyorum, ben hiç somurtmam.'' dedi Tom asık suratla.
''Nehre kadar yarışalım.'' dedi Sarah. ''Kazanan bir öpücük alır.'' Elindeki ince değnekle kısrağın sağrısına dokundu ve birlikte ileri fırladılar. Tom bindiği aygırı geride tutmaya çalıştıysa da hayvan kısrağı takip etmeye çok hevesliydi.
Kahretsin! Tom hayvanın koşmasına izin verdi. Ama kısrağa fazla avans vermişti ve Sarah da usta bir biniciydi.
Kızarmış yanaklar parlayan gözlerle onu nehir kenarında bekliyordu.
''Hani öpücüğüm?'' diye sordu.
Tom uzanıp ona sarıldı. ''Bu sadece ilk taksit.'' dedi geri çekilirken. ''Asıl ödemeyi bu gece yapacağım.''
15. Ayrımın Sonu Sayfa 147.